Herkese merhabalar. Uzun bir ara verdik. 2 hafta kadar. Normalde şimdiye kadar 2 tane podcast çıkması lazımdı. Ama biraz yoğunluk vardı. Yani dönem son olduğu için ekstra bazı işler çıkıyor. Ama bu yoğunluk bitti. O yüzden yazın eski plana geri dönmeyi ve hatta mümkünse biraz daha fazla çalışmayı düşünüyorum. Yani stoik yaşamla alakalı. Podcast'lerin yanı sıra yazılı bir şeyler de istiyorum. Yani böyle bir plan var. Umuyorum ki yazımını başarabiliriz. Bu geçtiğimiz gecikmeden dolayı da kusura bakmayın lütfen. Şimdi bugün konumuz şu. Aslında konudan önce, konu bile söylememe bile gerek yok aslında ama hani şans ve şanssızlık diyelim şimdilik biz. Ama tam olarak konumuz bu değil. Konumuz aslında şöyle ortaya çıktı bu sefer. Instagram'da bir post paylaşmıştım. Bu postun üstüne bir arkadaşımız yorum yaptı. Ben de kendisine bir cevap verdim ama ondan sonra söylediği şey önemliydi ve daha fazla konuşmak istemedim açıkçası. Bazı arkadaşlarımıza cevap vermiş çok gayet nazik şekilde. Bunu bir konu olarak kullanmak istedim. Bunun nedenleri var. Neden orada bu konuşmayı uzatmadığımda böyle bir şey yapmak istedim? Ondan bir bahsedeceğim. Ondan sonra da kesinlikle arkadaşımız bunu dinleyebilir. Umarım ki dinler. Burada kendisine bir itham ya da kendisinin yanlış düşündüğümü düşünmesin istiyorum. Biraz bilmece gibi oldu ama. Yani burada kesinlikle ona hedef gösteri gibi bir şey falan olmasın. Kesinlikle hiçbir zaman böyle bir amaç olmadı zaten podcast'te. Bunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz bence şu aşamada. Ama o bir vesile oldu aslında. Ve bunu da ispat demeyeyim de bunu pekiştirmek adına kendimden de güzel bir örnek vereceğim. Kendim biraz yerdiğim bir örnek olacak. O yüzden lütfen yanlış anlamasın arkadaşımız. Şimdi neden birebir konuşma değil de böyle bir podcast ya da yazı tercih ediyoruz? Şu yüzden. Bunlara pasif iletişim deniyor aslında. Çünkü pasif iletişimde birisiyle bir karşılıklı iletişime geçmiyorsunuz. Siz aslında bir şey anlatıyorsunuz. Ve burada dinleyen insan ya da okuyan insan okuduklarından yola çıkarak kendisine ışık tutup acaba ben bu konuda nasıl düşünüyorum ya da benim düşüncemle burada neler uyuşmuyor diye kendisine çok rahat sorabiliyor. Çünkü kitap ya da podcast sizlere saldırmıyor. Çünkü size değil, genel bir şey bu. Yani şunu bilebilirsiniz, bu adam konuşurken bana anlatmıyor bunu. Yani evet size elbet hepimize anlatıyorum. Yani sohbet ediyoruz ama kişisel olarak size değil. Sizin yaptıklarınızı bilerek söylediğim şeyler değil bunlar. O yüzden burada kendinize ışık tutma tercihi sizin elinizde. Ancak konuşurken yani aktif iletişimde böyle olmuyor. Aktif iletişim biraz daha değişik. Mesela bu arkadaşımız şimdi şunu demişti, konuşayım. Biraz ben kolaylaştıracağım ya da basitleştireceğim aslında bu cümleyi. Şöyle diyor, diğerlerine göre daha kötü genetik yapıda ya da daha kötü bir çevrede doğmak adaletsizlik ve haksızlık değil mi? Tabii buradan şu da var, ben onu söylemedim de hani diğerleri benim kadar bu bahtsızlıkları aşarak benim gelişim dediğim şeye doğuyorlar diyor. Peki o zaman ben neden buna doğmuyorum diyor. Şimdi bunu takdir edersiniz ki o an mutlu hisseden bir insan söylemiyor. Yani bu mutlu hisseden bir insanın yorumu değil. Burada yine tekrar etmek istiyorum, kesinlikle bir yargılama yok. Eminim ki hayatımızın bir döneminde belki hala hepimiz buna benzer düşüncelere sahiptik. Dolayısıyla orada içi lütfen rahat olsun ve sizin de böyle düşünceleriniz varsa sizin de içiniz rahat olsun. Çok normal böyle şeyler düşünmek ara sıra. Canımız sıkıldığında zihnimizi böyle düşünceler kaplıyor zaten. Ama bizim stoacılıkta hep bahsettiğimiz şey tam da bu. Biz zihnimizi nereye odaklayabileceğimizi kontrol edebiliriz. Keza Budizm de bundan bahseder. Hani meditasyon amaçlarından biri buydu. Ve neden böyle düşündüğümüze dair derinlemesine düşünüp bunu da hani bir tetkik etmek gerekir. Ama şimdi ben geri pasif ve aktif iletişime döneyim. Mutsuz bir insan dediğim gibi bunu o an için genellemiyorum. O an için keyifli olmayan bir söz bu. Ve ben bunun karşısına çıkıp da stoacılık böyle düşünmüyor dersem, bakın yanlış düşünüyorsun dememe gerek bile yok. Stoacılık böyle düşünmüyor dersem ilk aklımıza gelen yani o an o moddaki birinin düşüncesi şu oluyor. O zaman ben yanlışım. Yani ikimiz de aynı şeyi düşünmüyorsak birimiz yanlış. Böyle bir şey olmak zorunda değil ama o an bizim aklımıza o geliyor. Ya sen yanlışsın ya ben yanlışım diyor ve kendini savunmaya geçiyor. Mesela bunu söyleyen bir insanla konuştuğunuzda çok da kuvvetli olmayan argümanlarla kendisini savunabilir. Bu çok normal. Aktif iletişimdeki sorunlardan en büyüğü bu. O yüzden kitaplar çok daha sağlıklı oluyor bazen. Bakın, iki kişinin tartışmasını dinleyen birisi verim alabilir ama o tartışan taraflarından birinin cidden çok açık olması lazım ve öğrenmek için o tartışmayı yapıyor olması lazım. Yani fikirlerini savunmak için değil. O yüzden pasif iletişimin daha etkili olduğunu düşünüyorum ve podcast ya da yani podcast çekmemin ya da aynı zamanda hani kitaplarla ilgilenme nedenim de bu. Birebir insanları gezip bunu yapamam. Çünkü bir kere ikna da edemem zaten. Bunu Epiktetos da denemiş. Sokrates hep denedi, biliyoruz. Başarılı da olduğunu gösteriyor bize kitaplar ama Epiktetos bundan bahseder. Biz Sokrates değiliz der. Sokrates dedim galiba, olsun. Biz Sokrates değiliz der. Ve başarısızlıklarını da anlatır. Hani bu, ondan da bahseder aslında konuşmalar eserinde. Şimdi bunu söyledikten sonra şuraya da gelmek istiyorum. Daha önce bundan bahsettik. İnsanın bir süreç olduğundan bahsettik, hatırlarsanız. Bunu sürekli söylememin nedeni bu. Şu. Bizler bir insanı yargılarken geçmişte yaptığı şeyler neyse onları göze alarak, yani daha doğrusu pardon, onları göz önüne alarak onları bir kalıba sokuyoruz. Ve kalıba soktuğumuz bir şeyi kalıptan çıkarmamız gerekir ve bunu çok zaman yapmıyoruz. Halbuki o insan, biz onu bir sonra gördüğümüzde çok daha farklı bir insan olabilir. Bunu bilemeyiz hiçbir zaman. Eğer inanmıyorsak değişeceğine, o zaman stoacılıktan zaten çok uzaklaşmış oluyoruz. Çünkü eğer buna gerçekten, yani insanların değişmeyeceğine inanıyorsak, o zaman ben sadece kendi hayatıma bakarım, inzivaya çekilir, mükemmel bir hayat yaşarım kendi kendime. Kötülük yapmam. Benim elimde bunlar var, kontrolümde bunlar var derim. Ama stoacılığın bize hatırlattığı bir şey var. Sadece bizim davranışlarımız değil, yani bizim davranışlarımız evet elbette ki bu kontrol altında olmalı ama aynı zamanda biz toplumsal refahı ilerletmek için bunun için çabalamalıyız. Ve bunun yolu toplumu oluşturan öğelerin gelişmesinden geçiyor. O zaman ben bu yolda ilerlemeliyim. Şimdi buna gelmişken, hani şunun içinde değil mi? İnsan bir süreç, evet, ama insanın yaptıklarıyla yargılayıp orada bir çizgi çekemeyiz. Eğer çekersek bu stoacı bir yaklaşım olmaz. Bu da Budist bir yaklaşım da olmaz bu arada. Orada da çünkü Buda'nın bir hikayesi vardı. Hani 1000 tane insan öldüren, onların parmaklarını mı kulaklarını mı ne toplayan bir hikaye var. Bir adamın hikayesi. Ona bile yol gösteriyor. Ona bile elini açıyor. Hani belki Mevlana'nın kim olursan ol gel şeyi gibi. Bunu yapmakla yükümlüyüz biz aslında. Çünkü ancak bu şekilde bu toplumu yükseltebiliyoruz. Şimdi bununla ilgili bir örnek vermek istiyorum. Kalıpla ilgili. Kendimi de yereceğim demiştim. Bu da güzel bir vesile olmuş olsun. Yani hep konuşuyoruz ya, Seneca'nın dediği gibi. Hepimiz hastayız burada tabiri caizse. Ve benim şu an yaptığım şey bana verilen reçeteleri paylaşmak sadece. Dolayısıyla reçete yazan ben değilim. Marcus Aurelius yazmış, Sokrates yazmış. Yani yazmamış da. Ya da Marcus Aurelius yazmış ama Epiktetos, işte Sokrates falan yazmamış. Bu insanların reçetelerini paylaşıyorum aslında. Dolayısıyla ben de bu bahsettiğimiz şeylere, bu tırnak içinde onaylamadığımız şeylere ben de bağlıyım. Yani benim de böyle şeylerim var. Neyse, çok uzatmayayım. Örneğim şu. Benim de kendime göre yanlış bir şekilde sınıflandırdığım, kalıplara soktuğum bir insan tipi var. Ama burada lütfen yanlış anlamayın. Hani kafanızda işte şu fiziksel özelliğine göre yargılıyor falan gibi değil. Hayır. Ben de onun ismini koyamıyorum. Ama bir şekilde böyle sınıflandırdığım, hatalı bir şekilde sınıflandırdığım insanlar var. Bundan bahsederken şunu hatırlayalım. Hani futbol maçlarında falan bazen izleriz. Japonlar, daha doğrusu haberlerde. Japonlar örneğin futbol maçından sonra tribünleri temizler. Bakın, biz bunu izliyoruz ve gıpta ile bakıyoruz ama biz temizlemiyoruz değil mi? Yapmıyoruz bunu. Yere çöp atmamak bizim elimizde evet ama yerdeki çöpü de almak bizim elimizde. Ve bunu çoğu zaman yapmıyoruz. Ben de bunu yapmıyorum. Kabul edeyim yani. Çivi gördüğümde alırım ama. Onu da söyleyeyim. Çok büyük hasar verdiğini düşündüğüm için arabalara. Çivi görürsem alırım yolda, hiç affetmem. Ama çöp mesela almıyorum. Ve geçtiğimiz günlerde, çok uzun bir zaman olmadı, yerde bir su şişesi vardı. Aklıma bile gelmedi açıkçası onu almak oradan. Ama şunu anlatmak istiyorum. İki kişi geliyordu. Benim bu sınıflandırdığım insanlardan diyeyim. Yanlış sınıflandırdığım insanlardan. Ve bu insanlar o yerdeki çöpü aldılar. Ve ben açıkçası çok mahcup oldum o an. Yani tüm samimiyetimle söylüyorum. Çok mahcup oldum. Çok içten mahcup hissettim. Ama bu benim için bahtsızlık değildi. Bu benim için mükemmel bir şanstı. Mükemmel bir öğreti vardı orada. Aslında hep diyoruz ya, en iyi öğretmenin yöntemi konuşmak, anlatmak değil, yaşamaktır diye. İşte ben o dersi orada aldım. Mükemmel bir ders verdi bana o iki arkadaş. O yüzden hep diyorum ya, bu sınıflara koyduğumuz bazı insanlar var. şimdi yani hep beraber konuşuyoruz. Bunları küçük de görüyoruz bazen bu tarz insanları. Bunlar normal dediğim gibi. Bunun yanlış olduğunu fark etmek önemli. Böyle kalmamak önemli. Ve bu tarz eylemler işte bizim yaptığımız hataları bizim yüzümüze o kadar güzel vuruyor ki, bize öyle güzel bir ders veriyor ki, biz aslında ne kadar burnu büyük bazen, ne kadar alçak gönüllü olmayan, kibirli diyelim, kibirli olduğumuzu bizim yüzümüze vuruyor. Biraz abartmış olabilirim kelimeleri ama hani herkese hitap ettiğini düşünüyorum ve anladığınızı düşünüyorum beni. Bu çok güzel bir şeydi aslında başıma gelen. Ben mahcup oldum evet ama mükemmel bir şey geldi başıma ve dediğim gibi harika bir ders aldım. İşte bizim görevimiz tam olarak bu. Şimdi bunu nasıl bağlayacağım bu konuyu? Şöyle bağlayacağım. Daha önce de söyledim, ne yapacağız diye mesela bir konu çektik, podcast çektik. Yani durumların ne olup olmadığı çok önemli değil. Yerdeki çöpü alıyor musunuz? İnsanlara iyilik yapmaya çalışıyor musunuz? Mesela böyle sınıflara koymuyor musunuz? Önemli olan bu. Çünkü biz bunu yaptığımızda hani ya nasıl böyle öğretme mi olur diye düşünüyor olabilirsiniz. İşte ben yaşadım birebir. Çok da güzel öğretme oldu. Belki her bunu gören benim gibi düşünmeyecekti. Ama ben o an onu almaya hazırmışım. Ve sizin hayatınızda, bizlerin hepimizin hayatında eğer doğru yolda devam edersek bunları alacak insanlara denk geleceğiz. İşte tam da bu yüzden inzivaya çekilmek yanlış. Tam da bu yüzden biz halkın arasında olmalıyız. Halka yanlış yapıyorsun demek için değil. Doğru olanın nasıl olduğunu göstermek için. Ve bu bir günde olmuyor. Yani yarın biz mükemmel bir insan olarak uyanmayacağız ama çabalayacağız bunun için. Ve bu çaba daimi bir çaba olmalı. Bu arkadaşımızın söylediği, daha doğrusu arkadaşımızın bu söylediği şeyi de böyle yaklaşmak istiyorum ben. Mesela diyor ki bakın ben çabalıyorum. Ama onlar çabalamadan buraya geliyor. Bu haksızlık değil mi diyor. Size şöyle söyleyeyim. Stoacılık ne diyor biliyor musunuz bu konuyla ilgili? Haksızlık diyor. Ama bu arkadaşa değil. Hazıra konanlar için diyor. Çünkü hazıra konanların daha geride olduğuna inanıyor Stoacılar ve buna samimi inanıyorlar. Bu göz boyamak için söylenen bir şey değil. Seneca diyor ki örneğin senin sefil biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü sen hiç sefil biri olmadın. Hiç zorluk yaşamamışsın sen diyor. Ve bunu üzücü görüyorlar. Çünkü sen neleri başarabileceğinin farkında bile değilsin. Kendini hiç test etmemişsin. Yani hiç teste girmemişsin. Hiç sınava girmemişsin. Neyi ne kadar başarabildiğini bilmiyorsun. O yüzden stoacılığın zor zamanlar için çok ideal bir felsefe olduğu söylenir sürekli. Bir kere zor zamanların olmadığı bir dünya yok. Belki 10 yıllık bir süreç yaşanabilir. Onun dışında dünyada bildiğim kadarıyla hani 100 yıl bile geçmemiş savaşsız zaten. Hatta 50 yıl bile muhtemelen. İlla dünyanın bir yerlerinde bir şeyler oluyor açıkçası. Ama zor durumlara karşı iyi olma nedeni bu. Çünkü buna cidden inanıyorlar. Bunu polyanlıcılık olarak görmüyorlar. Şimdi siz görebilirsiniz polyanlıcılık olarak. Ben bunda da bir sıkıntı görmüyorum. Polyanlıcılık olsun. Çünkü benim düşüncem eğer olayları değiştirmiyorsa o zaman ben iyi düşüneyim yani en azından. Ama burada şuna dikkat edelim. Başımıza ne geliyorsa bir neden için geliyor demiyorum ben. Bir şeyden dolayı geliyor. Bir deterministik bir süreç var. Bir şeyler olduğu için bunlar da gerçekleşiyor. Evet. Ama bizim için gelmiyor. Hani dövüş kulübünde vardı ya biz nadide bir kart tanesi değiliz diye. Değiliz gerçekten. Tanrı'nın bizim için bize özel bir sınav falan hazırladığı böyle bir şey yok. En azından stoacılık inanmıyor buna. Markus çünkü şöyle diyor. Yani senin başına gelen bu şeyler akıllı insanların, cömert, dürüst, iyi insanların başına da gelmiyor mu? Geliyor. Çünkü olaylar insan seçmez ki. Olaylar sadece olur. O an olması gerekiyordur. Neden yani nedensellikten dolayı olması gerekiyordur. Olur. Önemli olan bizim buna nasıl baktığımız, hangi pencereden baktığımız. Çünkü şunu hep hatırlamamız lazım. Biz stoacılıkta ne diyoruz hep? Kontrol edebileceğimiz şeyler var, edemeyeceğimiz şeyler var. Olayları kontrol edemiyoruz biz. Kendi olaylarımızı edebiliriz, kendi yaptıklarımızı ama sonuçlarını gene edemiyoruz. Çünkü bilemeyiz hiçbir zaman. Bütün her şeyi düşünemiyoruz. Ama niyetimizi bilebiliriz. O yüzden dış eylemlere zaten iyi ya da kötü demiyorduk. O yüzden de dışarıdan gerçekleşen olaylar, yani Markus'un bu söylediği herkesin başına gelebilecek ve bizim de başımıza gelen şeyler iyi ya da kötü falan değiller. Bu ismi biz veriyoruz. Bunlar baht ya da şanssızlık da değil. Hatta dediğim gibi stoacılar buna bir isim verirken genelde hazıra konan, tırnak içinde hazıra konan diyorum. Bu insanları şanslı değil, aksine şanssız olarak nitelendiriyorlar. Ama burada bir şey daha dikkat çekmek istiyorum. Örneğin ben kendimi çok şanslı bir insan olarak düşünüyorum. Peki bunu şöyle yap. Ne demek şanslı? Örneğin benim istediğim her şey oluyor mu? Hayır. Benim olmasını istemediğim şeyler olmuyor mu? Oluyor. Ben yakınlarımı kaybetmedim mi? Kaybettim. Arkadaşlarımı kaybettim. Ama ben hala şanslı olduğumu düşünüyorum. Ve ben şanslıyım çünkü buna inanıyorum ben. Ama siz eğer şanssız olduğunuza inanıyorsanız, işte neden aslında orada? Başınıza gelen olayların değişeceğinden değil, sizin onlara hangi pencereden baktığınız önemli ve siz, yani siz derken tabii elbette ki sizden bahsetmiyorum da, bizler şanssızlık penceresinden bakıp bunların hepsinin negatif yönünü görüyoruz. Ama biz ne dedik hep stoacılıkta? Stoacılık, yani stoacılığı benimseyen bir insan, bu konuda ilerleyen bir insan her olaydan, iyi ya da kötü değil, her olaydan fayda sağlamayı bilir. Çünkü hep verdiğim örnek, trafikte kaldınız. Örneğin düşünelim, trafikte kaldık. Sıkıldık, strese girdik, öfkelenmeye başladık. Peki gerçekten samimi olarak düşünelim, ya bu inanılmaz bir problem mi gerçekten? İşkence mi yapıyorlar bize? Üstünden gelemeyeceğimiz bir şey mi? Çok basit bir şey değil mi bu öfkelendiğimiz şeyler? Bu durumlarda şunu hatırlayabiliriz, bakın şükredin diye demiyorum çünkü şu değil olay. Bu olmuyor, psikolojide var bu zaten, hani söylerler. Örneğin bu adaletsizlik değil mi diye karşısına geçip şunu diyebilirsiniz. Senin iki ayağın var, iki elin var, evin var, karnın doyuyor, nankörlük yapıyorsun. Diyebilirsiniz elbette, özgürsünüz. Peki karşınızdaki haklısın ya der mi? Demez. Çünkü böyle çalışmıyor sistem. Ama yine de bu rol model olarak bazı insanları seçip bunlara bakabiliriz. Mesela Epiktetos. Adam köleymiş. Ve eziyet çeken bir köleymiş. Yani eziyet edilen bir köleymiş. Ve bunu şunun için söylüyorum. Bak, Epiktetos böyleydi, sen şikayet ediyorsun değil. Epiktetos o durumdan buraya gelebilmiş. Ve gelirken bizim gibi rol modelleri yok. Mesela biz Epiktetos'u okuyabiliyoruz. Marcus Aurelius'u okuyabiliyoruz. Seneca, Sokrates, belki başka filozoflar ki onlarca belki yüzlerce filozof var bu konularla ilgili konuşan. Ve biz bunların hepsini kullanabiliyoruz kendimiz için. Destek alabiliyoruz onlardan. Bunlar bizim arkadaşlarımız olabiliyor. Marcus'un, Epiktetos'un böyle bir durumu bile yoktu. Ve onlar bu durumu aşabildiler. Bu şu demek ama. Marcus Aurelius bize diyor bunu. Eğer bir şey bir insanın yapabilitesi dahilindeyse o zaman sen de yapabilirsin. Epiktetos bunu yaptıysa o durumdan bizim şu an inanılmaz bir bahtsızlık olarak nitelendirebileceğimiz bir durumdan bu noktaya gelebildiyse biz de gelebiliriz. O yüzden rol model seçmek önemli. Bize nankörlük ya da şımarıklık yaptığımızı, tırnak içinde söylüyorum, hatırlatsın diye değil, başarılabileceğini görmemiz için. Mesela Viktor Frank'ı düşünebiliriz. Viktor Frank biliyorsunuz o Nazi döneminde, onunla ilgili bir ayrıca bir şey çekeceğim zaten. Amerika davet ediyor kendisini, gel diyor, orada Nazi tehlikesi var. Ailesi orada olduğu için, çünkü annesi babası sanırım gelmek istemiyor, gitmiyor Amerika'ya ve eşi de hamile. Hepsini Nazi kamplarına alıyorlar ve hamile eşi ölüyor, annesi babası ölüyor Viktor Frank'ın. Ve bu insan oradan çıkıp insanlara yardım etmeye devam ediyor. Gerçekten bizim şanssızlığımız bu adamdan daha mı fazla yani? Bunu diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Yine dediğim gibi bu şımarıklık değil. Viktor'a bakıp bizim şunu dememiz lazım. Bir saniye, bu adam bu durumların üstesinden geldiyse ben de gelebilirim. Nasıl gelmiş bu adam? Ona bakalım, öğrenelim ki kitabını yazmış. Ben de onu yapabilirim. Ve Viktor Frank diyor ki anlam bulursan diyor sen çektiğin acıda, o zaman bir sorun yok. Ve biz stoacılıkta hep bunu söylüyoruz zaten. Bakın acıda bir anlam yok. Biz bir anlam buluyoruz o acıda. Mesela bu trafikteki sıkışma gibi. Biz diyoruz ki evet, şu an keyfim yok ama şu an ben bunu yararıma çevirebilirim. Nasıl çevirebilirim? Örneğin podcast dinleyebilirsiniz. Boş verdim felsefi yarara bakın. Herhangi bir podcast açıp dinleyebilirsiniz. Müzik dinleyebilirsiniz. Şu aşırı trafik varsa ve araba kullanmıyorsanız bir şey bile izleyebilirsiniz. Ya da sabrınızı idmanlarsınız. Yani sabrınızı geliştirmeye çalışırsınız. Çünkü bunlar bu tarz şeyler. Çünkü günlük hayatımızda açık konuşalım. Çok basit şeyler yaşıyoruz biz. Bu Viktor'un, Epiktetos'un yaşadıklarına ya da Marcus Aurelius'un. Savaştaymış adam. Veba salgını var. İnsanlar ölüyor. Marcus Aurelius'un yanılmıyorsam 9 tane çocuğu ölüyor. Bu kadar zorluk yaşamış insanlara biz örnek alıyoruz şu an. Dolayısıyla biz örnek alırken bunların güzel sözlerini değil, yaşamlarına da bakmalıyız. Benim diğer arkadaşlarımdan bu konularla ilgilenen ayrıldığım nokta mesela bu. O yüzden Seneca'yı da hani aşırı hep ara sıra biraz iğneleriz ya. O yüzden çok şey yapmam. Çünkü Marcus Aurelius, Epiktetos ya da Rufus gerçekten bu hayatı yaşamışlar. Ama örneğin işte Alan Watts vardır mesela, Zen Budisti. Müthiş bir insan evet ama ben o hani alkol tükettiği için, çünkü anlattığı şeyi de tüketmemesi lazım. Burada genellemiyorum. Bence o kadar ciddiye alamıyorum örneğin. Çünkü anlattığı şeyi yaşaması lazım. Hani ne denir, öyle bir laf vardı. Ya, yanlış bir laf tabii de, imamın dediğini yap, yaptığını yapma diye. Ben böyle birini takip etmiyorum ya da böyle bir şey araştırmıyorum. O yüzden bu insanların bizim hayatını da örnek almamız lazım. Konuya döneyim. Ve bu konuda çok konuşuyorlar dediğim gibi, bu zorluklarla ilgili. Viktor Frank da konuşuyor. Olaya geri döneyim. Bu bizim yaşadığımız günlük hayattaki bu stresler, bunların hepsi altından inanılmaz rahatlıkla kalkabileceğimiz şeyler. Bunu çok net ve emin olarak söylüyorum çünkü kalkanlar var. Ve bu insanlar bizim rol modellerimiz. Biz bunlardan güç almalıyız. Böyle bir avantaja sahibiz. Bunu görmemiz lazım. Ve aynı zamanda şunu da söyleyelim. Yine Viktor Frank bunu söylüyor. Çok da ben doğru olduğuna inanıyorum. Bizim ihtiyacımız olan dertsiz tasasız bir hayat değil diyor. Tam aksine aşabileceğimiz, yani üstesinden gelebileceğimiz şeylerin olduğu bir hayat. Çünkü o hayat mücadeleyle güzel. Yoksa bir şeyi elde etmiyorsunuz bakın. Siz gelişiyorsunuz, o insan gelişmiyor ki. Ama gelişimin kendisi de bir hazdır. Aynı zamanda onun verdiği mutluluk lazım. Herkül örneğin, Epiktetos'undan bahseder. Herkül eğer o, tabii oğlum, mitolojik bir şey ama Herkül o savaştığı, üstesinden geldiği sorunlar olmasaydı, neyse artık onlar, Herkül olmazdı ki zaten. Herkül olamazdı. Çünkü oraya gelmesi için onları yapması lazımdı. Ve evren bize aslında kıyak yapıyor. Bizim üstesinden gelemeyeceğimiz dertler vermiyor bize gerçekten. Hani tabii bu lafın gelişi, zaten bir şey vermiyor da. Bizim başımıza gelen şeylerin hepsi. Çünkü burada yaşıyoruz, bir düzen içinde yaşıyoruz. Bunların hepsinin üstesinden gelinebiliyor. Çünkü gelenler var. Biri geldiyse biz de gelebiliriz. Kolay demiyorum bak. Ama neden kolay olsun ki? Bizim bu özellikle bizlerin nesli, hani ben Y'yim sanırım, Y ve Z. Bizim en büyük problemlerinden bir tanesi bu. Biz her şey çok rahat olmalı gibi düşünüyoruz. Çünkü öyle bir dünyaya geldik. İnternetin işte ilerlemesi, tek tuşa bastığımızda onlarca şeyin karşımıza gelmesi, buna öyle alıştık ki. Her şey hemen olmalı ve her şey çok güzel olmalı diye düşünüyoruz. Ama hayat böyle bir şey değil. Bu bizim kendi yarattığımız sahte bir ütopya. Böyle bir şey yok. Hatta Buda'dan örnek verdik hatırlarsanız daha önce. Zaten kopamayacağımız, yani herkesin başına gelecek ve kaçamayacağımız 5 tane şey söylemişti. Bakın kaç bin yıl önce. Hala da bunlar geçerli. Hiçbiri bitmedi. Ve bitmeyecek muhtemelen. Eğer biterse o zaman bunları sileriz bu podcastleri. Ama şu an bitecek gibi durmuyor. Öyle diyelim. Ve bu bilgi, bakın, bizi zayıflatan bilgi değil. Bu bilgi, yani bizim sahip olduğumuz gücün bilgisi. İnsan olarak neleri yapabileceğimizi tam olarak bilmek. Bu çok önemli bir güç. Ve bu güç bizi ayakta tutar. Eğer siz gerçekten kendimizi, yani bizler salarsak kendimizi ve dersek ki ya bana bu haksızlık, şikayet edersek, mızmızlanırsak, lütfen arkadaşım üstüne alınmasın, hepimiz için söylüyorum, hepimiz yapıyoruz bunu istisnasız. Belki de en çok ben yapıyorumdur bunu. Bu normal ama bunu yapar yapmaz hemen farkına varmamız lazım. Deminiz ki bir dakika. Ben şu an yaşadığım sıkıntı her neyse bunun üstesinden gelebilmek için ne lazımsa ben bunlara sahibim. Ve gerçekten sahibiz bunlara. Bakın bununla beraber şunları da düşünebiliriz. Örneğin spor yapıyorsunuz, koşu yapıyorsunuz diyelim. Bildiğim için onu daha rahat kullanabiliyorum. Spora yeni başlayan bir insan için 100 kilo belki 150 kilo ulaşamayacağı bir hayal gibi. Ama 2 sene 3 sene disiplinli çalışarak o kiloları kaldırabiliyor. Bakın imkansızdı 3 sene önce. Şimdi imkansız falan değil, hayal değil. Çok güzel yapabiliyorsunuz. Nasıl? Adım adım ilerleyerek. Önce 5 kilo, sonra 10 kilo, sonra 20 kilo. İlerleyerek. Biz en öteye bakıyoruz. Ve çoğu zaman olmayan şeylere. Mesela Instagram'da bir insan görüyoruz. Diyoruz ki biz de böyle yaşamak istiyoruz. Halbuki öyle bir hayat var mı acaba? Buna biz inanmışız. Bizi inandırılmışız. Suçlamıyorum kimseyi. Medyayı suçluyorum. Ya da buralardan bu insanları bu şekilde kandırarak para kazananları suçluyorum şu an. Yani suçluyorsam birini. Biz onlar yüzünden sahte bir hayale kapılıp ona ulaşmaya da çalışamıyoruz. Çünkü ulaşılabilecek bir şey değil. Ve ne yapıyoruz? Kendi hayatımıza bakıyoruz, diyoruz ki atıyorum ben niye Norveç'te doğmadım da Türkiye'de doğdum? Niye Türkiye'de doğup iyi bir insan olamaz mıyız? Aksine burada daha iyi bir insan olmak için çok daha fazla şart var. Burada yerden çöp kaldırarak insanlara örnek olma şansınız daha yüksek. Burada stres altındaki insanlara nazik davranarak gerçekten ve onlara anlayış göstererek ortamı yükseltmeniz daha olası, daha kolay. Norveç'te zor bu. Zaten her şey dört dörtlük gidiyor. Ki orada da gitmiyor tabii, o işin esprisi ama. Demek istediğim bu. Burada kurban psikolojisine düşmememiz lazım. Bakın ne diyor mesela, hani İbrahim Tatlıses'in örneğini vereyim. Urfa'da Oxford vardı da okumadık mı diyor. Urfa'da yok ama İngiltere'de var, gidip okusaydın. Yok mu gidip okuyan? Var. O zaman başkası da okuyabilir. Ama zor. İşte tam da bu önemli. Zor olunca daha güzel değil mi? Onu başarmak değil mi esas başarı? Yoksa ben oturayım. Dünyanın en iyi okulu benim yanımda olsun. Oraya gideyim. Dünyanın en iyi hocaları bana ders anlatsın. Eve geleyim, özel ders alayım. Kendim hiçbir şeyle uğraşmayayım. Zaten bunların hepsi olsa bile bir yere varamayız. Bu arada hani bu bazen kıskandığımız, tırnak içinde söylüyorum. İnsanların hayatları o kadar da güzel değil. Mesela Quora'da güzel bir şey vardı örnek. Tabii yeni biraz değişti artık ama çok zengin bir ailenin çocuğu örneğin. Çocuk oyun bile oynayamıyor sokakta. Top oynayamıyor. Çünkü piyano saati var. Ders saati var ayrı. Özgür bile değil. Şimdi ne iyi ne kötü bu. Sadece şunu demek istiyorum. Bizim hayal ettiğimiz gibi olmuyor bunlar. İnanılmaz varlıklı bir ailenin çocuğuysanız sokakta rahatlıkla gezemezsiniz belki de. Mesela Ronaldo'nun örneği çok güzel o konuda. Bir videosu var. Kafeye gidiyor. Yemek yemiyor adam. İnsanlar rahat bırakmıyor çünkü. Yani bizim o gördüğümüz şeyleri biz sadece küçücük bir perspektiften görüyoruz ve yanlış bir hayale kapılıyoruz. Bu sefer kendimizi şanssız olarak isimlendiriyoruz. Halbuki biz şanssız değiliz. Kimse değil. Bakın Epiktetos köleydi. Köleler bile şanssız değil. Stoacılık bunu kabul etmiyor. Çünkü bizi biz yapan şeyler genetik yapımız değil. Bizi biz yapan şeyler çevremiz değil. Çevremizin katkısı var elbette ama onlar değil. En nihayetinde yine bu konuda farklı görüşler var. Stoacılığın görüşünden söylüyorum. Viktor Frank da böyle düşünüyor. En nihayetinde o kararı alan benim. Siz beni etkilemeye çalışabilirsiniz. Belki etkilersiniz de ama aslında sizin yapabileceğiniz şey sadece beni etkilemeye çalışmak olabilir. Etkilenen ya da etkilenmeyi seçen her zaman benim. Ve etkilendikten sonra o eylemi yapan yine benim. Bu aralarda durabilme gücü bende var. Ama ben durmamayı seçiyorsam o zaman sizi suçlayamam. O yüzden biz stoacılıkta başka kimseyi suçlayamayız hiçbir şeyden dolayı. Sen böyle yapmıştın. Eğer gerçekten yaptığı yanlışsa hatasını kendisi görür. Bunu hem Marcus hem Seneca hem Epiktetos hep söyler. Ben kendi yaptıklarımdan sorumluyum. Ama bakın bu demek yine başa dönelim. İnzivadan bahsetmiyorum. Ben kendi yaptıklarımdan sorumluyum evet ama bu sorumluluğum benim toplumu da ilerletmeli. O yüzden hani bir ödev bilinci var bizde. Şimdi baht dedik ama bahta tam olarak inebildim mi bilmiyorum ama ben indiğimi düşünüyorum aslında. Çünkü birebir yoksa ben herhangi birine cevap vermek istemiyorum. Şunu da söylemek istiyorum bitirmeden önce aslında. Şimdi biz stoacılık araştırdığın zaman her zaman bir negatif görselleştirme meditasyonundan bahsedilir. Ben biraz Budizm'i de sevdiğim için ben güzel şeyleri görselleştirme konusunda destekliyorum. Şöyle ki sahip olduğumuz harika şeylerin farkında değiliz. Ve bu farkındalıkla alakalı. Çünkü farkındalık sahibi değiliz. Örneğin ben sabah uyanıyorum bazen. Arabaya gidiyorum diyelim. Yolun yarısında fark ediyorum kuşların cıvıltısını. O diğer yarıda fark edemiyorum. Peki bu fark etmek kimin elinde? Kimin hatası mesela fark edememek? Benim hatam. Çünkü ben kendi anın farkında değilim tam olarak. Nelere sahip olduğumun farkında değilim. Güneşli bir havada arabamın olduğu gerçeği mesela beni mutlu edemeyebiliyor. Alışmışım çünkü. Bunları kanıksamışız ama bu iyi değil. Neleri kanıksadığımızı da ara sıra düşünmeliyiz. Örneğin ailemiz olabilir, arkadaşlarımız, dostlarımız olabilir. Onların varlığının ne kadar önemli olduğunu bile hatırlayabiliriz. Bunlara bağlanmak için söylemiyorum bunu. Bağlanmak yok. Onu, memento mori dediğimiz ya da bu negatif bölümü, stoacılığın yani negatif görselleştirme bölümü aslında bu. Onları bir gün kaybedebileceğimizi hatırlamak. Ama bunun amacı neydi? Tadını çıkarmak aslında şu an. Geç kalmamak, geciktirmemek. Çünkü her an yok olup gidebiliriz yani. Ama bunu yaparken elimdeki o değerleri benim hatırlamam gerekiyor. Ve bunları unutuyoruz. Çok normal. İnsanın bedeni, yani beyin böyle çalışıyor. Unutmak üzerine zaten. Unutma eğrisi diye bir şey var. Ama bizim kendimizi hatırlatmamız lazım. Bunun da en büyük yolu dediğim gibi biraz yavaşlamak, biraz sakinleşmek, her şeyin üstesinden gerçekten gelebileceğimize inanmak, samimi bir şekilde. Okumak, dinlemek, kendimize yararlı olan şeyler yapmak. Bakın burada yararsız olduğunu düşündüğünüz şeyleri atın dışarıda, onları dışlayın demiyorum. Artık 60'a yakın podcast çektik. Ne demek istediğimi çok iyi anlatabildiğimi düzeltiyorum. Pardon. Çok iyi anlatamasam da sizin anladığınızı düşünüyorum. Ama bu adaletsizlik ya da haksızlık kavramlarını bizim aklımızdan çıkarmamız lazım. Doğa diyeyim ya da Tanrı nasıl düşünüyorsanız bize adaletsizlik ya da haksızlık yapmaz. Kimseye yapmaz. Bizi kayırmaz da ama. Hani sen çok imanlı bir insansın. Sana bir kayırma yapayım. Hayır. Yani buna inanırsak diyene de inanmamız gerekir. Ki bununla ilgili daha önce konuşmuştuk zaten. Eskiden Show TV'de miydi? Bir televizyon kanalı Reha Muhtar vardı. Belki yaşı belli bir seviyenin üstündekiler hatırlar. Orada bir kapanış şeyi yapardı. Biraz ona özendim. Çok sevdiğim bir lafı var Marcus Aurelius'un. İyi talih ve adalet bizim nedir diye. Benim nedir diyor ama ben onu bizim nedir diye çeviriyorum şimdilik. Dolayısıyla bundan sonraki podcastleri de böyle kapatmak istiyorum. Bugünlük bu kadar. Ama lütfen unutmayalım. İyi talih ve adalet bizim nedir?